Ayrım 5. Gora. Rabindranath Tagore. Sayfa 53. Sundurmanın üstündeki taraçada üzerine beyaz bir örtü serilmiş, etrafına da sandalyeler dizilmiş bir masa hazırlanmıştı. Parmaklıkların dışındaki pervaza, tenekelere dikilmiş çiçekler dizilmişti. Aşağıya bakıldığında yağmurun ağaçların yapraklarını silip götürdüğü görülebiliyordu. Güneş daha batmamış, taraçanın bir köşesinde solgun solgun parlıyordu. Pareş Babu yanında Bino ile birlikte taraçaya çıktığında kimse yoktu. Ama göz açıp kapayıncaya kadar Satish yanında siyah beyaz tüylü teriyeri ile yanlarına geldi. Köpeğin adı Kude'ydi. Satish, köpeğe öğrettiği bütün numaraları yaptırıyordu. Bir patisiyle selam veriyor, başını yere kadar eğip bisküvi istiyordu. Kude, övgüler almasına rağmen bütün şöhreti Satish kazanıyordu. Zaten Kude'nin şöhret istediği de yoktu. Onun tek istediği bisküviydi. Yakındaki bir odadan ara sıra sık sık kahkahaların karıştığı kızların sesiyle bir erkek sesi geliyordu. Neşeyle çınlayan bu sesler Bino'nun içini hiç tatmadığı bir tatlılıkla dolduruyordu. Ama bunun yanında hafif bir kıskançlık da duyuyordu. Daha önce kendi yakın çevresinde böylesi bir cümbüşe hiç tanık olmamıştı. Şimdi ise bu müzik o kadar yakınındaydı ki. Ama yine de Bino için bir o kadar da uzaktı. Kendini bu müziğe kaptıran zavallı Binoy, yanında durmadan konuşan Satish'e dikkatini veremiyordu. Bir süre sonra Pareş Babu'nun karısı, yanında üç kızı ve uzak akrabaları olan genç bir adamla birlikte taraçaya çıktı. Pareş Babu'nun karısının adı Baroda'ydı. Gençlik çağı geçmişti ama giyimine büyük bir özen gösterdiği göze çarpıyordu. Eskiden sade bir hayat sürerken bir anda yüksek sosyeteye ayak uydurabilme endişesi kaplamıştı her yanını. İpek sarisi hışırdıyor, yüksek topuklu ayakkabıları yere vurdukça takırdıyordu. Brahmo Samaj'a uyan ve uymayan şeyleri birbirinden ayrı tutmaya her zaman büyük bir özen gösterirdi. Bundan dolayı kızının dini geleneklere uygun olan adı Radharani'yi değiştirip Sucharita yapmıştı. En büyük kızının adı Labonya'ydı. Hafif şişman, şen şakrak, insan içine çıkmayı ve dedikoduyu seven bir kızdı. Tombul bir yüzü, kocaman gözleri, esmer ve yağlı bir teni vardı. Kendisine kalsa giyimine pek özen göstermezdi ama annesi onu bu konuda rahat bırakmıyordu. Labonya yüksek topuklu ayakkabılardan nefret ediyordu ama giymek zorunda kalıyordu. Ne zaman bir öğleden sonra dışarı çıksa annesi yanaklarına pudra ve allık sürmesi için ısrar ediyordu. Şişmanlığı yüzünden korseleri o kadar dar yapılıyordu ki giyinme odasından çıktıktan sonra presten çıkmış bir balyaya benziyordu. Baroda'nın ortanca kızının adı Lolita'ydı. Ablasıyla taban tabana zıt biriydi. Lolita, ablasından daha uzun, daha esmer ve daha zayıftı. Başına buyruk hareket etmeyi severdi, pek konuşmazdı ama fırsat bulduğunda da insanlarla alay etmekten geri kalmazdı. Annesi kızından biraz çekinir, onu öfkelendirmemeye çalışırdı. Kızlardan en küçüğü Lila daha 10 yaşındaydı. Tam bir erkek Fatma'ydı. Durmadan Satish'le dalaşır dövüşürdü. Özellikle Kude'nin kimin köpeği olduğu konusunda bir türlü anlaşamazlardı. Köpeğin kendisine sorsalar ikisinden birini sahibi olarak seçme olasılığı oldukça düşüktü. Yine de Satish'in verdiği zorlu eğitim Lila'nın sözde okşamalarından daha iyiydi. Bayan Baroda taraçaya çıkar çıkmaz Binoy onu eğilerek selamladı. Pareş Babu Binoy'u göstererek bu geçen gün evinde diye söze başladı. Ama Baroda ah diyerek araya girdi. Kocam ve kızıma ne kadar da nazik davranmışsınız. Size çok minnettarız. Binoy ise böylesi bir minnettarlık karşısında söyleyecek tek bir sözcük bulamıyordu. Binoy'u kızların yanındaki genç adamla da tanıştırdılar. Adı Sutir'di ve üniversitede lisans öğrenimi görüyordu. Hoş görünümlü, açık tenli biriydi. Küçük bir bıyığı vardı ve gözlük takıyordu. Yerinde duramayan biri gibi görünüyordu. Bir oraya, bir buraya gidip kızları şakaları ve takılmalarıyla eğlendiriyordu. Kızlar boyuna onu çekiştiriyor ama onsuz da yapamıyorlardı. Kızlar için alışveriş yapıyor, onları sirke ya da hayvanat bahçesine götürüyordu. Suter'in kızlarla bu aşırı yakınlığı Bino için çok yeniydi. Aslında Bino'yu çok şaşırtmıştı. İlk başta Suter'in davranışlarını ayıplamış ama sonra bunun yerini kıskançlık almıştı. Sanırım sizi bir iki kez Brahmo Samaj ayinlerinde gördüm dedi baro da söze girerken. Binoy sanki işlediği bir suçu açığa çıkarmışlar gibi hissetmişti. Özür diler bir tonda bir iki defa Kesup Babu'nun bazılarını dinlemeye gittiğini kabul etmişti. Sanırım üniversitede öğrencisiniz dedi baro da. Hayır, bitirdim. Hangi dereceye kadar okudunuz? En son yüksek lisansımı bitirdim. Bunu duymak, Baroda'nın bu oğlan çocuğu gibi görünen genç adama saygı duymasına yol açmıştı. Derin bir iç çekip Paresh Babu'ya, ''Manumuz sağ olsaydı o da şimdi yüksek lisansını bitirmiş olurdu.'' dedi. Baroda'nın ilk çocuğu Monoranha 9 yaşındayken ölmüştü. Baroda ne zaman sınavlarını geçen, iyi bir işe giren ya da kitap yazan gençlerden bahsedildiğini duysa, ''Oğlum yaşasaydı şimdi o da aynısını yapmış olurdu.'' diye düşünürdü. Oğlunu yitirdikten sonra üç kızının meziyetlerini herkesin öğrenmesini sağlamayı kendine bir görev bilmişti. Bu fırsattan yararlanıp kızlarının ne kadar çalışkan olduklarını, İngiliz dadılarının onların zekası ve üstün nitelikleri hakkında söylediklerini Bino'ya anlatmaya başladı. Kızlar okulunun ödül gününde vali yardımcısı ve karısı da orada bulunuyorlardı. Okuldaki bütün kızlar arasından vali yardımcısı ve karısına çelenk takmak için Labonya seçilmişti. Dahası Binoy, vali yardımcısının karısının Labonya'ya yaptığı iltifatları duymak ayrıcalığına bile kavuştu. Sonunda baro da Labonya'ya hadi git de işleyip ödül kazandığın nakışı getir diyerek sözünü bitirdi. Yüne işlenmiş bu papağanı bütün akrabalar ve ziyaretçilerin hepsi çok iyi biliyordu. Çok büyük emekler sonucunda aylar süren bir çalışmadan sonra bitirebilmişti. Nakışı yaparken dadısı sürekli olarak yardım etmişti. Yani aslında çok az kısmını Labonya yapmıştı. Yine de her yeni ziyaretçiye gösterilmesine engel değildi bu. Başlarda Paresh Babu buna karşı çıkıyordu ama itirazların bir işe yaramadığını anlayınca vazgeçmişti. Binoy bu sanat eserine uygun miktarda hayranlık gösterirken hizmetçi Paresh Babu'ya gönderilmiş bir mektupla odaya girdi. Mektubu okuduğunda Paresh Babu'nun yüzü aydınlanmıştı. Hizmetçiye, "Beyefendiye yukarı getir," dedi. "Kimmiş gelen?" diye sordu Bayan Baroda. "Eski dostum Krishna Dayal'ın oğlu. Hatırımı sormak için bir uğramış," diye yanıtladı Paresh Babu. Binoy'un kalbi duracaktı sanki, yüzü sapsarı olmuştu. Bir saldırıyı karşılamaya hazırlanıyormuş gibi yumruklarını sıkmıştı. Binoy, Gora'nın bu insanların davranışları yüzünden afallayacağına ve onları buna göre yargılayacağına emindi. Binoy da onları savunmaya karar verdi. Sucharita koridorda durmuş bir tepside yiyecekleri hazırlıyordu. Sonra tepsiyi bir uşağa verdi, gelip taraçada oturdu. İlk önce hizmetçi, ardından da Gora taraçaya çıktı. Herkes Gora'nın cüssesi ve bembeyaz tenini görünce çok şaşırdı. Alnında Ganj'ın kiliyle yapılmış kastının işareti vardı. Kaba kumaştan bir duti ve bir uçkurla bağlanmış eski tip bir ceket giymişti. Duti, Güney Asya'da, özellikle Hindistan'da geleneksel erkek giysisi. Duti yaklaşık 5 metre uzunluğunda dikişsiz bir kumaştır. Ayağında taşrada giyilen ayakkabılardan vardı. Modernliğe baş kaldırının canlı bir örneği gibi içeri girdi. Binoy bile daha önce onu böyle bir kılıkla görmemişti. Gora özellikle o gün toplumun içinde bulunduğu duruma karşı neredeyse isyan etmek üzereydi. Bunun da özel bir nedeni vardı. Bir gün önce Tribeni'ye yıkanma törenine gitmek üzere buharlı gemiyle yola çıkmıştı. İskelelerde yanlarında birkaç erkek olan kadın hacılar yolcu olarak gemiye biniyorlardı. Yer bulmak için birbirlerini dirsekliyor, itip kakıyorlardı. Bazıları ayaklarındaki çamur yüzünden gemiden iskeleye uzanan tahta üzerinde kayıp düşmüştü. Bazıları ise gemide çalışanlar tarafından suya itilmişti. Kalabalıkta kendilerine yer bulmayı başaranların çoğu karmaşada yakınlarını kaybetmişlerdi. Üstüne üstlük bir de yağmur yağıyordu. Yolcular sırılsıklam olmuş, oturmak zorunda oldukları güvertenin her tarafı kaygan, yapış yapış çamurla kaplanmıştı. Hacıların yüzlerinde umutsuzluk ve bezginlik, gözlerinde iç parçalayan bir endişe okunuyordu. Böylesine zayıf, önemsiz varlıkların kaptan ya da tayfadan hiçbir yardım ummaması gerektiğini çok iyi biliyorlardı. Bu yüzden de en ufak bir hareketi bile çekinerek yapıyorlardı. Hacıların bu ızdırap veren durumlarında onlara yardım etmek için elinden geleni yapan yalnızca Gora'ydı. Yukarıdaki birinci sınıf güvertesinin parmaklıklarına yaslanan bir İngiliz ve modern giyimli Bengalli bir babu, puro içiyor, aşağıdaki eğlenceyi seyrederken gülüp eğleniyorlardı. Ara sıra bahtsız hacılardan biri ters bir duruma düştüğünde İngiliz gülüyor, Bengali de ona katılıyordu. Bu şekilde 2-3 iskele geçmelerinin ardından Gora buna daha fazla dayanamayacağını anladı. Üst güverteye çıktı, gürleyerek "Yeter artık, kendinizden utanmıyor musunuz?" dedi. İngiliz Gora'yı baştan aşağı öfkeli bir şekilde süzmekle yetindi ama Bengali bir yanıt verme lütfunda bulundu. "Utanmak mı?" dedi alaylı bir şekilde. "Evet, utanıyorum. Bu hayvanların aptallığını gördüğüm için utanıyorum." "Cahillerden daha kötü yaratıklar da vardır," dedi Gora ağzından adeta alevler püskürterek. "Onlar da kalpsiz insanlardır." "Defol git," dedi gitgide sinirlenen Bengali. "Senin birinci sınıfta işin yok." "Haklısın, yok," diye yanıt verdi Gora. "Benim yerim orada, bu zavallı hacıların yanında, sizin değil. Ama sizi uyarıyorum. Bu birinci sınıfınıza gelmem için sakın beni zorlamayın." Ardından Gora çabucak alt güverteye indi. Bu olaydan sonra İngiliz sandalyesine yaslanıp ayaklarını parmaklıklara uzattı, romanına gömüldü. Yol arkadaşı Bengali adamsa konuşmalarına devam etmek için bir iki girişim yaptı ama İngiliz oralı olmadı. Bunun üzerine bu taşralı sürüsüyle aynı tarafta olmadığını kanıtlamak için Kansama'yı çağırıp kızarmış tavuk istedi. Kansama, gemilerde yolcuların hizmetine bakan görevli, kamarot. Ama Kansama yalnızca çay, ekmek ve yağlarının olduğunu söyledi. Bengali de sahibin duyabilmesi için İngilizce olarak "Bu gemideki yiyecek içecek düzenlemesi tam bir rezalet," dedi. Ama yol arkadaşı bu konuşma başlatma çabasını da görmezden geldi. Hatta İngiliz'in gazetesi masadan uçup Bengali'de gazeteyi yakalayıp yerine koyduğunda İngiliz'in ağzından bir teşekkür bile çıkmadı. Chandernagore'de inerlerken sahip bir anda Gora'nın yanına geldi. Şapkasını hafifçe kaldırıp "Davranışım için özür dilerim. Yaptığımdan gerçekten utanç duyuyorum," dedi. Ardından da hemen uzaklaştı. Gora'nın içini kavuran öfkenin asıl sebebi ise bu eğitimli taşralının kendi halkının içinde bulunduğu bu üzüntü verici durumu bir yabancı ile birlikte aşağılaması, kendini onlardan üstün görüp kendi insanlarına gülmesiydi. Her türlü aşağılama ve küstahlığa kendi halkı izin veriyordu. Daha talihli yurttaşlarının kendilerine hayvan muamelesi yapmasının kaçınılmaz, böylesi bir muameleye maruz kalmanınsa çok doğal olduğunu kabul etme noktasına gelmişlerdi. Gora bütün bunların esas nedeninin ülkeyi boydan boya ele geçirmiş cahillik olduğunu biliyordu. Bunu düşünmek de kalbini kırıyordu. Ama Gora'yı esas inciten, eğitimli insanların bu hiç bitmeyen utanç ve aşağılamanın yükünü omuzlarına almamaları, tersine kendi mücadeleci topluluklarıyla övünmeyi tercih etmeleriydi. Gora bu şekilde düşünen eğitimli insanların kitaplardan öğrenip taklit ettikleri adetlerini nasıl hor gördüğünü herkese göstermek istiyordu. Bu yüzden Brahmo'nun evine alnında ganjin kilinden yapılma kast işaretiyle ayaklarında bu kaba acayip ayakkabılarla gelmişti. "Aman tanrım," diye düşündü Binoy. Gora tamamıyla savaşa hazır gelmiş. Binoy Gora'nın neler söyleyip yapabileceğini düşününce kalbi sızladı. Kendini bir mücadeleye karşı tamamen hazırlamaya başladı. Bayan Baro da Binoy ile konuşurken Satish Taraça'nın bir köşesinde elinde topacı kendi kendine eğlenmek zorunda kalmıştı. Ama Gora'yı görünce bütün ilgisi bu dev gibi adama yönelmişti. Yavaşça Binoy'un yanına geldi, yeni ziyaretçiyi süzerek "Arkadaşınız mı?" diye sordu. "Evet öyle," diye yanıtladı Binoy. Gora Binoy'a göz ucuyla bir bakmış, sonra sanki yokmuş gibi davranmıştı. Pareş Babu'yu uygun bir şekilde selamladı. Hiçbir çekince duymadan masadan bir sandalye çekip oturdu. Bayanlara gelince ise dini geleneklere göre onların orada bulunduğunun farkında bile değilmiş gibi davranması gerekiyordu. Bayan Baro da kızlarını bu kaba adamdan uzaklaştırmayı düşündüğü sırada Pareş Babu Gora'yı eski bir dostunun oğlu olarak tanıştırdı. Bunun üzerine Gora Baro'ya dönüp eğildi. Sucharita daha önce Binoy'un Gora'dan bahsettiğini duymuştu ama ziyaretçinin o olduğunu ilk başta anlamamıştı. Gora'yı ilk gördüğünde ondan hiç hoşlanmamıştı. Böyle sıkı dini kurallara bağlı, okumuş kişilere tahammül edecek ne eğitimi ne de sabrı vardı. Paresh Babu, gençlik arkadaşı Krishna Dayal ile ilgili sorular soruyor, öğrencilik yıllarından kalan anılarını anlatıyordu. O zamanki üniversite öğrencileri arasında en kötü din düşmanları bizdik. Geleneklere bir parça bile saygı duymaz, dine göre yasak yiyecekleri yemeği bir ödev bilirdik. Kaç akşam üniversite meydanındaki Müslüman dükkanından aldığımız yiyecekleri yemiş, gece yarılarına kadar Hint toplumunu nasıl ileriye taşıyacağımızı tartışmışızdır. Peki dostumuzun görüşleri şimdi nasıl diye sözünü kesti Baro'da. Bütün dini geleneklere ve kurallara sıkı sıkıya bağlı diye yanıtladı Gora. Kendinden utanması gerek diye birden parladı Baro'da. Utanç zayıflara göredir dedi gülerek Gora. Kendi babalarından bile utananlar var. Eskiden bir Brahmo değil miydi diye sordu Baro'da. Eskiden ben de Brahmoydum dedi Gora. Şimdi ise belirli bir biçimi olan bir tanrıya mı inanıyorsunuz? Bir nedeni olmadan belirli bir biçimi olan varlıkları hor görecek kadar batıl inançlı değilim diye yanıt verdi Gora. Biçime küfretmek onu alçaltır mı? Herhangi biri onun gizemini kavrayabilir mi? Ama biçimin sınırları vardır diyerek yumuşak sesiyle araya girdi Paresh Babu. Sınırları olmayan hiçbir şey zahir olamaz diye ısrar etti Gora. Sonsuz olan zahir olmak için bir biçime bürünmüştür. Yoksa nasıl ifşa edilebilirdi? İfşa edilmeyen mükemmelliğe ulaşamaz. Düşüncelerin mükemmelliğe ulaşması için sözcüklere dökülmesi gerektiği gibi belirli bir biçimi olmayan ancak bir biçime sahip olursa mükemmelliğe ulaşır. Bir biçimi olan bir tanrının belirli bir biçimi olmayandan daha mükemmel olduğunu mu söylemek istiyorsun? Dedi Baro da başını sallayarak. Gora'nın söyledikleri onu ikna etmemişti. Ne söylediğimin pek bir önemi yok diye yanıt verdi Gora. Dünyanın biçimiyle söylediklerimin bir ilgisi yok. Eğer belirli bir biçime sahip olmamak, mükemmellik demek olsaydı, evrendeki hiçbir şeyin biçimi olmazdı. Sucharita, birisinin tartışmada üstün gelerek bu küstah gence haddini bildirmesini gönülden diliyordu. Binoy'un ağzını açmadan öylece oturmasına da çok kızmıştı. Gora'nın sesindeki şiddet, ezici bir yanıt verebilmesi için Sucharita'ya güç veriyordu sanki. Ama tam da o anda hizmetçi bir çaydanlıkta sıcak su getirmişti. Sucharita kalkıp çay hazırlarken Binoy ona çabucak bir bakış atmıştı. 5. ayrımın sonu. Sayfa 63.